Birinci ayrım. Bu kitap altı nokta körler kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Kongo'ya Ağıt. Yazarı Jean-Christophe Grange. Özgün adı Kongo Requiem. Çevirmeni Tankut Gökçe, türü roman. Doğan kitap 1. baskı Haziran 2017. ISBN numarası 978-605-09-4452-5. Bu kitap 607 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 23 Temmuz 2017. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Lontano devam ediyor. Bütün yollar cehenneme çıkıyor. Afrika'da, Floransa'da, Paris'te. Düşman aynı, çivi adam. İblisle son düello başlıyor. Jean-Christophe Grange 1961'de Fransa'da doğdu. Çeşitli haber ajansları ve gazeteleri için çalıştı. Paris Magazin için bilimsel röportajlar hazırladı. Bütün dünyada ve Türkiye'de aylarca çok satanlar listesinden inmeyen Kızıl Nehirler, Taş Meclisi, Leyleklerin Uçuşu, Kurtlar İmparatorluğu, Siyah Kan, Şeytan Yemini, Koloni, Ölü Ruhlar Ormanı, Sisle Gelen Yolcu, Kayıken ve Lontano adlı kitapları Doğan Kitap tarafından yayınlandı. Birinci kitap, Dünyanın Kırmızı Yüreği. Birinci bölüm. Lubumba Hava Limanı, Kongo Kinshasa. Uçağa binmek için büyük bir itiş kakış yaşanıyordu. Uçak alelacele boyanmıştı. Havada kesif bir kerosen kokusu vardı. Uçağın dibinde siyahi adamlar ile aptallaşmış beyazlardan oluşan bir kalabalık bekleşiyordu. Bağırışmalar, el kol hareketleri, bubular, dipnot Afrika'ya özgü hem kadınların hem de erkeklerin giydiği geleneksel kıyafet. Mukavva kutular, bu kargaşa sıradan yerel bir gelenek miydi yoksa toplumsal gerilemenin şaşırtıcı bir örneği mi? Uzun zamandan beri Gregoire Morvan artık soru sormayı bırakmıştı. Pistin ucunda ailece tadını çıkara çıkara yenecek insan eti parçaları satıldığını biliyordu. Pilotun havalanmadan önce büyücüsünü kokpitte kabul ettiğini, üstün körü onarılmış motorlara takılması gereken yedek parçaların çoğunun satıldığını da. Yolculara gelince Morvan bu uçağa binmeyecekti. Ertesi günkü uçuşu için tamamen kendi cebinden finanse ettiği oldukça ucuza bir Antonov kiralamıştı. Son kontrolleri yapmaya gelmişti. Gümrük memurlarına, göçmenlik bürosu görevlilerine, askeri yetkililere rüşvet vermişti. Elbette havalimanında dolanıp duran ve sadece bahşişlerle beslenen çok sayıdaki asalağı, yani uyması gereken protokolleri de unutmamıştı. Gerekli belgeleri tedarik etmişti. Uçuş planı, kuyruk tescili, sigorta sözleşmeleri, breveler, izinler hepsi sahteydi. Bu da kimseyi rahatsız etmiyordu. Kongo'da orijinal evrak yoktu, sadece kopyaları vardı. Oğlu Ervan'la birlikte Kinshasa'ya yaptıkları kısa süreli bir aktarma uçuşunun ardından 2 gün önce Lubumbashi'ye inmişlerdi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkentine ulaşmak için 9 saatlik bir uçuştan sonra DKC'nin hala savaş tehdidi altındaki en zengin eyaleti Katanga'nın başkentine varmak için de 4 saatlik bir uçuş daha yapmışlardı. Dikkate değer bir şey yoktu. Birlikte yolculuk ediyorlardı ama sebepleri farklıydı. Ervan geçmişin küllerini eşelemek niyetindeydi. Oğlu 40 yıl önce Morvan'ın bizzat sürdürdüğü Kuzey Katanga'nın madenci şehri Lontano'da beyaz kızları öldüren bir seri katille ilgili soruşturmanın ayrıntılarına inmek istiyordu. Ona göre Gregoire bir hata yapmıştı. Çivi adamın 7. kurbanı olarak kabul edilen Catherine Fontana başka biri tarafından öldürülmüştü. Kahretsin, sen de biliyorsun ki. Morv'un oğlunun bu saçma fikrin peşinden gitmesine mani olmak için her şeyi yapmıştı. Ama 36'dan ücretsiz izin koparınca ve uçak biletini alınca hiçbir şeyin onu durduramayacağını anlamıştı. Böylece ona eşlik etmeye karar vermişti. Ne de olsa onun da Katanga'da yapacak işleri vardı.
Gidelim be patron.
Arkasına döndü. Michel tüm havaalanının mülkiyeti kendisine aitmiş gibi elinde bir anahtar tomarıyla pistin ucunda duruyordu. Zürafa boyunlu ufak tefek sıska bir siyahtı. Devasa kıvırcık saçlarından dolayı bir lakabı tutamdı. Tergal bir pantolon ile çiğ renklerden desenli bir gömlek giymişti. Michel Morva'nın güvenilir adamıydı ki bu da Lubumbashi'de hala görece bir kavramdı. Bunaltıcı güneşin altında siyah adamı takip etti. Bütün düşünceleri, bütün umutları donduran boğucu bir ışık, ezici bir beyazlık dışında burada insan hiçbir şey hissetmiyordu. Tüm malzeme sıkıca kilit altına alınmış, askerler tarafından korunan bir hangara yerleştirilmişti. Tutam kapının kilidini açtı ve kapı kanadını rayının üstünde kaydırdı.
İşte...
Işık Renault marka damperli iki kamyon ile yolcu koltukları sökülmüş üç tane Toyota 4x4'ü, hepsi geçen ay başka madenci gruplarından satın alınmıştı, aydınlattı. Morvan Kolbezi çevresindeki tesislerin yenilenmesini bahane ederek bu bütçeyi 90'lı yıllarda bizzat kendisinin kurduğu maden şirketi Coltano'nun genel kurulunda oylatmıştı. Aslında aklında uzman jeologları tarafından bulunmuş, yeni maden damarlarını işletmeye açmak vardı, gerçek bir fırsat. Yaklaştı ve hala yerinde duran tekerlekleri, direksiyonları ve motorları kontrol etti.
Yakıt
orada. İşi varilleri kontrol etmeye kadar götürmedi, daha önemli şeyler vardı.
Başka?
Michel karanlığın içinde sıralanmış askeri erzak sandıklarını işaret etmek için entrikacı bir yüz ifadesi takındı. Anahtar tomarının içinden özenle bir anahtar seçti ve sandıklardan birini açtı. İçinde 40 kadar saldırı tüfeği, şarjörler ve tabancalar vardı. Ormandaki siyahlar bu tür aletleri kullanmayı bilmiyordu ama Cross onlara öğretecekti.
Bunları nereden buldun?
Monusco'dan.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu. Mavi bereliler yaklaşık 15 yıldır bu balçığın içinde debeleniyordu. Asgari bir sonuca ulaşmak için azami miktarda askeri birlik. Bu karışıklık içinde silahlar ve cephaneler yolunu şaşırarak kimi zaman böyle erzak sandıkları içinde bu tür hangarlarda ortaya çıkabiliyordu. Gregoire Famas'lardan birini aldı. Dipnot Famas Fransız yapımı bir saldırı ve piyade tüfeği ve seri bir hareketle sürme kolunu çekti. Bu basit hareket hatıralarını canlandırdı. Hem sevdiği hem de nefret ettiği Afrika'nın derinliklerinde savaşlarla, fetihlerle, şiddetle geçmiş yıllar. 9 milimetrelik bir Glock aldı, beline yerleştirdi ve pantolon ceplerine bir sürü şarjör tıkıştırdı. Ervan için hediye. Onun soruşturmada ilerlemesini engellemek istiyordu. Onu savunmasız bırakmak değil, özellikle de bunu istemiyordu. Ayrıca yeterince 7.62 milimetrelik M43 stokumuz da var. AK-47'lerde kullanılan mermiler, klasikleri unutmak gerekiyordu. Modern Afrika'nın eski dostu keleşi.
Mükemmel, kaç adam götürüyoruz?
8.
Onlara güveniyor musun?
Kendime güvendiğim kadar.
Beni kaygılandırmaya başladın.
Michel kıkır kıkır güldü ama Morvan şaka yapmıyordu. Bir saniye önce kendini 25 yıl öncenin savaşçısı, modern dünyanın öncüsü olarak görüyordu. Şimdi ise mezara yakın hissediyordu. Ne olursa olsun bir uyuşuklar çetesini gizli maden damarlarına ulaşmak için ormanı geçerken idare edecek olma düşüncesi daha şimdiden onu bitkin düşürmüştü.
Patron, seçtiğim adamlar FARDC'nin eski mensupları ve
dipnot FARDC, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri.
Morvan artık dinlemiyordu.
Eğer her şey öngördüğü gibi gittiyse, ki bu Afrika'da imkansızdı, kuzeye 1000 kilometre mesafedeki maden yatakları kazılmış ve yatakların yaklaşık 20 kilometre uzağındaki iniş pistine kadar bir yol açılmıştı. Böylece kamyonlar ocaklardan çıkacak ilk tonlarca koltanı uçaklara kadar taşıyabilecekti. Bu da yatakları hızla işletmeye açmanın ilk adımı olacaktı. Birkaç ay gizlice Ruanda'yla çalışacak, cepleri iyice dolunca da yataklardan partnerlerine, yani Katangalı yetkililer, Kongolu hissedarlar, Avrupalı ortaklar haberdar edecekti. İşte ancak o zaman geri kalan bu zengin kaynağı onlarla paylaşacaktı. Bu tamamen teoriydi. Son haberler her şeyin yolunda gideceğini vaat eden kısa e-postalar iyimser diye sevk etmiyordu.
İyi iş Michel. Malzemeyi gözden geçirdi ve yeniden ruh hali değişti. 67 yaşında Afrikalı Fitzcarraldo'ları oynamak için burada olduğunu düşündü.
Dipnot: Fitzcarraldo, 1982 tarihli aynı adlı film, Peru-Almanya ortak yapımı film, Peru'da yaşayan Avrupalı iş adamı Brian Sweeney Fitzgerald'ın, Fitzcarraldo'nun, Güney Amerika'daki bir ormanın derinliklerine opera binası yapma hayalini ve inadını anlatmaktadır. Sonuçta oğlunun adaleti sağlama hevesi ve isteği onu cesaretlendirmişti. Böylece bir taşla iki kuş vurma umudu, zengin olmak ve oğlunun dizginlerini elinde tutmak.
Yarın öğleden önce havalanabilmemiz için elini çabuk tut.
Sorun yok patron.
Morvan yakıcı güneşin altında adamın yanından uzaklaştı. Bej rengi ince kumaş pantolonunun üzerinde dalgalanan basit bir mavi kütten gömlek giymişti. Her koşulda kasıla kasıla giydiği, pilileri kusursuz siyah takımdan iklim sebebiyle verilen bir ödün. Uzakta uçağın pervaneleri vınlayarak çalışırken insan salkınları uçaktan uzaklaştırılan seyyar merdivene hala asılmaya devam ediyordu. Genel bir itiş kakış, kıvırcık gri saçlarını kaşıdı ve kendisini fark eden dilenci çocukları bir el hareketiyle uzaklaştırdı. Bu yolculuk onun son yalanı olacaktı. İkinci bölüm. Babası akşam yemeği için ona katıldığında Ervan epeydir otelin terasında oturuyordu. Saat 19'dan az önce gece bir külçe gibi çökmüştü.
Yarın sabah havalanıyoruz dedi ihtiyar muzaffer bir ses tonuyla.
Bunu daha önce 100 kere konuştuk diye cevapladı Ervan gözlerini menüden ayırmadan. Ben seninle gelmiyorum.
Morvan ağır hareketlerle plastik sandalyesine oturdu. Ervan'ın gözlemleyebildiği kadarıyla padre, yani baba, Kongo standartlarındaydı. 1 metre 80 santim boy ve 100 kilo ağırlık.
Aynı yöne gidiyoruz, benim uçağımdan faydalanabilirsin.
Hayır, bağımsız olmak istiyorum.
Gregor kahkahayı bastı.
Umarım beni kokuşmuş bir devlet memuru olmakla suçlamazsın.
Ervan cüssesi ışıklandırılmış havuzun üstünde bir karaltı halinde beliren muhatabına dikkatle baktı. Bir sivrisinek bulutu turkuaz rengi suyun üstünde uçuşuyor, dolanıp duran bir tür hale oluşturuyordu.
Bu işe karışmanı istemiyorum diye şiddetle karşı çıktı. Bilgilere tek başıma ulaşmalıyım, bağımsız olmalıyım, objektif olmalıyım. Bir gazeteci gibi konuşuyorsun.
40 yıl öncesine ait eski bir olayı gün ışığına çıkarmak daha çok bir tarihçinin işi.
Ervan Katanga'ya kendisini neyin beklediğini bilmeden gelmişti. Bazen babasının Catherine Fontana'nın gerçek katilini gizlediğinden şüphe ediyordu. Bazen de ihtiyarın iyi niyetli olduğunu ve herkes gibi Thierry Farabon'un suçluluğuna inandığını düşünüyordu. Aslında ekip olmadan, teknik destek olmadan, ipucu ve tanık olmadan babasının zamanında bu soruşturmayı nasıl yürütebildiğini anlamakta zorlanıyordu. Garson geldi. Alacakaranlığın içinde teras sadece havuzun ışığıyla ve ultraviyole sinek savar lambalarla aydınlatılmıştı. Yalnızca beyaz gömleği, papyon kravatı ve yeleğinin V biçimindeki yakası görünüyordu. Kararsız yürüyüşü ona başsız bir uyur gezer havası veriyordu.
İki Nil revreyi, iki diye bağırdı Morvan
tartışmaya mahal vermeyecek bir şekilde.
Yine mi?
Burada sadece bu var, nehrin en iyi balığı. Pirinçle birlikte yediğinde öbür güne kadar açlık hissetmezsin. İşte ishal olmadan geçireceğim bir gün daha. Dün de, önceki günde aynı tuzağa düşmüştü. Bu gidişle Ervan bir ay boyunca kabızlık çekecekti.
Gerçeği ortaya çıkarmak istiyorum diye söze girdi ciddi bir ses tonuyla. Buna hakkım var, öyle değil mi?
Elbette, ama tam olarak bu soruşturmanın konusu ne? 40 yıllık eski bir cinayet mi? Hakkında hiçbir şey bilmediğin ölmüş bir kız mı? Soruşturmayı artık olmayan bir şehirde mi yapacaksın? Çivi adamın onu öldürmediğinden nasıl emin olabilirsin?
Cinayet anında Lontano'dan 80 kilometre uzaktaydı.
Nereden biliyorsun ki diye üsteledi ihtiyar dirseklerini masaya dayayarak. Afrika'da tarihlerin güvenilir olduğunu mu sanıyorsun? Uzaklıkların, tanıklıkların. Sen doğmadan önce olmuş olaylarla ilgili benim yazdığım raporu gözden geçirmek istemeni küstahça buluyorum.
Ervan sakin olmaya karar vermişti. Baba oğul çatışması kim bilir bu kaçıncı rauttu ve hiçbir yere varmıyordu. Bir şekilde sakinleşmenin yolunu bulmalıydı. İşte tam da bu yüzden diye kabullendi. Burnunun dibindeydi. Kendini olup bitenlere kaptırmıştın. Belki bugün geriye dönüp bakıldığında...
Morvan bağırmak için ağzını açtı, sonra vazgeçti. Dudaklarında gülümsemeyle sandalyesinde geriye yaslandı. Sen bir polissin. Sen de benim kadar olayların her zaman mantıkla ve kronolojiyle örtüşmediğini bilirsin. Bu tutarsızlıklara rağmen o kızın daha önce aynı teknikle 6 kez cinayet işlemiş, o katil tarafından katledilmiş olması güçlü bir olasılık değil mi?
Ervan bir avuç yer fıstığı aldı. Her akşam Nil revreklerinin gelmesi o kadar uzun sürüyordu ki insan balıkların tabaklarına ulaşmadan önce nehri akıntıya karşı tırmandıklarını düşünebilirdi. Eğer öyleyse tutarlı ipuçları bulurum ve yaptığım tahkikat doğru mu yanlış mı birkaç gün içinde belli olur.
İyi de onları, yani ipuçlarını nereden bulacaksın?
Farabu davasının eksiksiz olarak arşivlenmiş tutanaklarından.
O tutanaklar artık yok.
Var, buldum. Babası kaskatı kesildi.
Neredeler?
Buradan 2 adım uzakta. San François de Sales Koleji'nde.
Gördün mü?
Yarın sabah gidiyorum. Hepsinin orada olduğuna dair güvence verdiler.
Seninle kafa bulmuşlar.
Ervan kaderci bir edayla ellerini iki yana açtı. Onun bu soğukkanlılığı babasını çileden çıkarıyordu. Bunu bildiği için daha da abartıyordu.
''Göreceğiz bakalım.'' dedi sakin bir ses tonuyla.
Marvin masaya vurdu, kağıt masa örtüsü çatal bıçakların gürültüsünü azalttı.
''Kongo'dayız kahrolası. Burada izler 2 saatte, raporlar 2 güne, arşivlerse ertesi aya kaybolur. Burada sonsuza dek kaybolmayan 3 şey vardır. Yağmur, çamur ve orman. Gerisini unut gitsin.''
Ervan bir türlü kabullenemiyordu. Önceki gün eski gazetelerin peşinde tüm şehri dolaşmıştı, boşuna. Adli mercileri, idari kurumları araştırmıştı. Bir şey bulamamıştı. Bugün de belediyeye, Lubumbashi başpiskoposluğuna, maden şirketlerinin ofislerine gitmişti. Nafile. Geriye bir tek San François de Sales kalıyordu.
''Sanırım o dönemin tanıklarını da bulmaya çalışacaksın.'' diye yeniden konuşmaya başladı babası.
''Deneyeceğim.''
''Afrika'da ortalama insan ömrü ne kadar biliyor musun?''
Ervan cevap vermedi. Sonunda çatışmadan bıkan kıvırcık saçlı dev, egzotik meyve kokteyli kadehini kaldırdı. Asla alkol kullanmazdı.
''Her halükarda sana iyi şanslar diliyorum.''
Savaş baltalarını gömer gibi kadeh tokuşturdular.
''Şaka bir yana.'' diye müşfik bir ses tonuyla yeniden konuşmaya başladı ihtiyar. ''Lontano'ya nasıl ulaşmayı düşünüyorsun?''
Tanganyika Gölü'nün batısı Ankara'ya düzenli bir uçuş var.
Aylardan beri oraya uçak kalkmadı. Üstelik iniş pisti bile yok.
Havalimanındaki adamlar bana öyle söylemedi.
Bahşiş verirsen hipopotam sırtında götürmeyi bile vaat ederler.
Ervan omuzlarını silkti, yeniden yer fıstığı aldı.
Farz edelim oraya ulaştın diye kabullendi Morvan. Lontano 100 kilometre daha kuzeyde.
Nehirden Mavne'ye bineceğim, araştırdım. Köylere bu şekilde ikmal yapılıyor. Çinli tüccarlar bile bu konvoyları kullanıyor.
Kuzey Katanga'ya ulaşabileceğine inanıyor musun?
Nasıl yani?
Yanisi yavrum, o bölgede savaş var. Buraya varışlarından beri Ervan bunu bekliyordu. Kongo'daki savaş hakkında esaslı bir ders. Neden olmasın? Yola çıkmadan önce bu konuyla ilgili ne bulduysa okumuş ancak pek fazla bir şey anlamamıştı. Sana durumu yeniden açıklamama izin ver diye ekledi Morvan bilgiç bir ses tonuyla. İki ay önce Coltano'nun özlemle yad edilen müdürü Philip S.S. Nseko'nun cenazesi için geldiklerinde de Morvan ona yine bu savaşı açıklamaya çalışmıştı. Ervan ise dinlemek için en ufak bir çaba sarf etmemişti. O dönemde buraya bir daha geleceğini hiç düşünmemişti.
Kongo'daki bu karışık durumun ne başı ne de sonu var ama bir yerden başlamak gerekir. O halde başlangıç 1994'teki Ruanda katliamı diyelim. Birkaç gün içinde Hutular tarafından katledilen 1 milyon Tutsi. Afrika'ya özgü kahrolası bir çılgınlık. Bunun üstünde fazla durmayacağım herkes biliyor. Ama bu sadece insan kıyımının başlangıcıydı. Tutsiler Kigali'de iktidarı yeniden ele geçirince Hutular Kongo'nun batısına, Büyük Göller bölgesine doğru kaçtılar. Birkaç gün içinde milyonlarca sığınmacı Kivu'ya geldi. Bir gecede şehirlerin nüfusu 2'ye, 3'e hatta 4'e katlandı. Alelacele sığınmacı kampları kuruldu. Hutuları ne yapacağını kimse bilmiyordu ve herkes Tutsilerin intikam için gelmelerinden korkuyordu. Paul Kagame, Ruanda'nın Tutsi kökenli yeni başkanı, birliklerini kaçan Hutuların peşinden göndermekte gecikmedi. Hatta yaşlı Mobutu'yu devirmek için bu durumdan yararlandı. Kendi kavmine uygulanan soykırımdan sonra Mareşal'in kafasını uçursa da Batılılar onu alkışlamaya devam ederdi. Yine de işgaline bir meşruiyet kazandırmak amacıyla eski isyancı grupları sözüm ona bir koalisyon çatısı altında bir araya getirerek Kongo'da düzmece bir isyan sahneledi. Bu isyancılar arasında 5 yıl önce emekliye ayrılmış 60'lı yıllardan kalma eski bir asker Laurent Désiré Kabila da vardı.
Ve böylece 1. Kongo Savaşı başladı diye babasının sözünü kesti Ervan. Gregoire derin bir iç çekti. Afrika'daki olaylar hakkında konuşabilecek tek kişinin kendisi olduğunu sanıyordu. Zaten bu nedenle de konudan uzak duruyordu. Ona göre orada ne bir sorun ne de çözüm vardı. Sadece günü gününe yönetilecek, içinden çıkılması güç bir durum söz konusuydu.
Bu ilk savaş sadece birkaç ay sürdü. Yıl 1997 idi. İktidarı ele geçiren Kabila minnettarlığını kendine has bir üslupla gösterdi. Kagame'ye karşı cephe aldı ve ülkedeki Tutsileri, o rezil işgalcileri def etti. Balıklar hala gelmemişti, dün bir saatten fazla beklemişlerdi. Siparişleri geldiğinde Nil levrekleri soğuktu ve açlıkları da geçmişti. Ervan babasının yanı sıra çevrelerindeki ormandan gelen hışırtıları da dinliyordu. Karanlığın içinde karınca yuvası misali kaynaşan hayat, insanda adeta rahatlatıcı bir etki yapıyordu. Zaman zaman bataklık kurbağalarından biri korodan ayrılıp tek başına vıraklıyordu. Ervan konuya vakıf olduğunu bir kez daha göstermek istedi. Bunların hepsini okudum. Misilleme olarak Kagame birliklerini yeniden silahlandırdı ve Büyük Göller bölgesini bir daha işgal etti. 2. Kongo Savaşı. Doğru diye tereddütle de olsa oğlunu onayladı Morvan ama şartlar değişmişti. Kabila'nın birliklerini yeniden oluşturacak zamanı olmuştu. Ünlü Kadogolar, çocuk askerler, ayrıca ülkenin doğusunda katliam yapmaları için kışkırttığı Hutuları da silahlandırmıştı. Tabii Angola ve Zimbabwe gibi yeni müttefikler de edinmişti. Kagame'ye gelince o da Uganda ve Burundi ile birleşmişti. Afrika'nın merkezinde tüm kıtayı etkileyen bir savaş patladı ve bu da zincirleme bir tepkimeye yol açtı. Milisler de savaşa girdi. Mai Mai'ler, Bamya Mulengeler ve diğer isyancı gruplar, ayrıca düzenli Kongo ordusunun içinde bile eski Zaire silahlı kuvvetleri ile Kadogolar, yani çocuk askerler arasında rekabet baş gösterdi. Herkesi saymaya kalkarsak bitiremeyiz.
Okuduğuma göre durum sakinleşmiş, öyle değil mi?
Ne demezsin. Bilmem kaç defa müzakere masasına oturuldu, ateşkes ilan edildi. Her seferinde savaş yeniden daha şiddetli başladı. Doğruyu söylemek gerekirse kimse ne olacağını bilmiyor.
Senin dışında. Böyle bir iddiam yok ama sana iki şey söylemek istiyorum. Gerçi bunlar da yepyeni haberler değil. İlki, eğer dünyanın en zengin yeraltı kaynaklarından biri söz konusu olmasaydı bu savaş çoktan bitmiş olurdu. İkincisi, bunun ceremesini çeken her zaman sivil halktır. Şu ana kadar bu çatışmalarda en az 5 milyon insan hayatını kaybetti. Bu da Yugoslavya'da, Afganistan'da ve Irak'ta ölenlerin toplamından çok daha fazla. Tabii ilk sırada da kadınlar ve çocuklar var. Salgın hastalıklar, kötü beslenme, tecavüzler, yetersiz tedavi birçok insanın ölümüne sebep oldu. Tam da sırasıymış gibi Nil levrekleri geldi. Bu kez uzun bekleyişe ve iç karartıcı konuyu aldırmadan tabaklarına saldırdılar. Bir anda sessizlik hakim oldu. Ervan bir yandan tatsız tuzsuz yemeğini çiğnerken bir yandan da düşünüyordu. Babası onun okuduklarını teyit ediyordu ama olaylar onun gür sesiyle dile getirildiğinde daha gerçekçi bir hal alıyordu. Birkaç dakikanın sonunda Ervan yeniden lafa girdi. ''Bana cevap vermedin. Bugünlerde durum artık daha sakin, öyle değil mi?''
Mavi bereller birkaç hamlede bulundu. Evet, şefler tutuklandı, anlaşmalar yürürlükte. Ama silahlar hala elden ele dolaşıyor. Maden ocakları tam kapasite çalışıyor ve onları savunacak her grubu finanse ediyorlar. Merkezi hükümetin bu bölgede hiçbir etkisi yok. Kaynaklarıma göre kuzey sakin ve güvenliymiş. Savaş Kivu'da sürüyormuş ve...
Senin de konuşulduğunu dinlemiyor musun? Bir kez daha tekrarlayayım. Ne olacağı asla bilinemez ve özellikle de Tanganyika bölgesinde.
Yarın bir bakarsın Tutsi grupları saldırıya geçmiş. FARDC'ye yeniden savaş açmışlar.
Sen yine de gidiyorsun ama.
Bu benim işim.
Ervan Morvan'ın Lontana'nın yukarısındaki yeni maden yataklarını gizlice işletmeye hazırlandığını biliyordu. 67 yaşına merdiven dayamış padrenin hala taşaklı olduğunu kabul etmeliydi.
Her halükarda diye son noktayı koydu Morvan. İkimiz de aynı yöne gidiyoruz. Uçağımdan faydalan. Seni Ankara'ya bırakır. Bir veya iki hafta sonra aynı yerden alırım.
Bu aşamada teklifteki tuzağı fark etmek imkansızdı. Ama babasının ona yardım etmek için de hiçbir sebebi yoktu. Tam tersine Ervan hızla bir muhakeme yaptı. Her şeye rağmen bu uçuş ona değerli bir zaman kazandıracaktı. Hem Gregoire'ın onu gözetim altında tutmaktan çok daha önemli işleri olmalıydı. 14 saatten önce hazır olamam diye bir bahane ileri sürdü. Hemen boyun eğdiğini belli etmek istemiyordu. Önce San Francisco de Sales'e gitmeliyim.
Beklerim diye söz verdi Morvan ve elini uzattı.
Ervan uzatılan eli kavrarken boynuna geçen ilmeğin sıkıldığını hissetti.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 19.